Yeşu, 15 ila 19. bölümler arasındaki temel konu, ülke topraklarının İsrail oymakları arasındaki paylaşımıdır. Bu bölümde Şeria ırmağının batı yakasına yerleşen İsrail oymaklarına verilen, vaat edilen toprakların paylaşımı anlatılmaktadır. 15. bölümde Yahuda oymağına verilen topraklar, 16. bölümde Efraim oymağına verilen topraklar, 17. bölümde Maneşya oymağına verilen topraklar, 18 ve 19. bölümlerde de Şimeon, Zebulun, İssakar, Aşer, Neftali ve Dan oymaklarına verilen topraklar anlatılmaktadır. İsrail ulusu için çok önemli sayılabilecek bu kesim bugün yaşayan bizler için çok şey ifade etmez. Bu nedenle bu bölümde sadece bizim için önemli sayılabilecek birkaç noktaya değineceğiz. 14. bölümde Kalev'in Yahuda oymağından olduğunu ve Tanrı'nın ona Hevron bölgesini verdiğini görmüştük. 15. bölümde de bu adamla ilgili başka bilgiler daha yer almaktadır. Bununla birlikte Yahuda oymağına verilen toprakların bütün sınırları bu bölümde anlatılır. Yeşu 15. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Yeşu Rab'den aldığı buyruk uyarınca Yahuda bölgesindeki Kiryat Arba'yı Hevron'u Yefunne oğlu Kalev'e miras olarak verdi. Arba Anaklıların atasıydı. Kalev Anak'ın 3 torununu onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talma'yı oradan sürdü diye yazıyor. Görüleceği gibi bizim ihtiyar Kalev'in istediği topraklar, devlerin yaşadığı topraklardı ve Kalev sanki genç bir delikanlıymışçasına bu devleri o topraklardan kovuyordu. Yeşu 15. bölüm 15 ila 19. ayetler arasında ise, oradan eski adı Kiryat Sefer olan Devir kenti halkının üzerine yürüdü. Kalev, Kiryat Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kalev'in kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. Kız Otniel'in yanına varınca onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev eşeğinden inen kızına bir isteğin mi var diye sordu. Kız bana bir armağan ver dedi. Madem Negev'deki toprakları bana verdin su kaynaklarını da ver. Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi diye yazıyor. Yahuda oymağının yerleştiği topraklar bölümün başlarında anlatılmaktadır. Sonra şehirlerden söz edilir. Sanımca bu şehirlerin çoğunun adlarını haritanızda bulamayacaksınız çünkü bunlar ta aşağılarda Negev bölgesinde yer almaktadır. Yusuf Yakup'un 12 oğlundan birisiydi ve onun 2 oğlu Efraim ve Maneşya burada birer oymak olarak sayılmaktadır. Levi oymağı kahinlerin yetiştiği bir oymak olduğundan onlara herhangi bir toprak ayrılmamıştı. Bu nedenle vaat edilen toprakları miras alan oymakların sayısı 13 yerine hala 12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeşu 16. bölüm 1. ayette Kura'da Yusuf oğullarına düşen toprakların sınırları doğuda Eriha sularının doğusundan Eriha'daki Şeria ırmağından başlayarak çöle geçiyor. Eriha'dan Beytel'in dağlık bölgesine çıkıyor diye yazar. Anımsayacağınız gibi Maneşya oymağı ikiye bölünmüştü. Oymağın yarısı Şeria ırmağının doğu yakasına yerleşmişti. Geri kalan yarısı da nehrin karşı tarafına geçerek şimdi artık kuzeydeki bölgelere yerleşiyordu. Bu bölümde Yusuf'un çocukları ve de özellikle Efraim için önemli bir olay anlatılmaktadır. Yeşu 17. bölüm 14. ayette Yusuf oğulları Yeşu'ya gelip mülk olarak bize neden tek kurayla tek pay verdin dediler. Çok kalabalığız çünkü Rab bizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı. Kendilerine ülke topraklarından büyük bir bölüm verilmediği için Efraim oymağına bağlı kimseler burada şikayet ediyordu. Gerçekten de Efraim oymağına, Maneşya oymağına verilen toprakların neredeyse yarısı büyüklüğünde bir bölgeyi vermişlerdi. Efraim oymağı kalabalık bir oymaktı. Sayıca diğer birçok oymaktan daha fazlaydılar. Yeşu'nun kendisi de Efraim oymağından geliyordu. Bu nedenle Efraimliler Yeşu'nun kendilerine bir kıyak yapacağını düşünüyorlardı. Ama Yeşu bu konuda hiçbir şey yapmadı. Paylarına düşen topraklar dağlık bir bölgedeydi. Arazileri kıraç, tarlaları verimsizdi. Tabii böyle bir paylaşımdan hiç de memnun kalmamışlardı. Yeşu 17. bölüm 15. ayette, Yeşu, o kadar kalabalıksanız ve Efraim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizlilerin ve Refallıların topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın diye karşılık verdi. Eğer bugün bu bölgeden geçecek olursanız toprakların tıpkı İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi kıraç, verimsiz ve çıplak olduğunu görürsünüz. Peki onca ağaca ne oldu diye soracaksınız. Yüzyıllar boyunca bu bölgeden geçen düşmanlar köşede bucakta nerede ağaç görmüşlerse biçip kesmişler ve yeşili tamamen ortadan kaldırmışlar. Bir zamanlar İsrail'in bu bölgesinde büyük bir ağaç dikme kampanyası başlatılmıştı. Gün gelecek bütün bu topraklar yeniden yeşile bürünecektir. Çünkü bir zamanlar da yeşildi. Sırası gelmişken söyleyeyim. İsa Mesih'in yaşadığı günlerde Yeruşalim'in hemen dışındaki Zeytinlik Dağı yemyeşil bir dağdı. Üzerinde baştan aşağıya ağaçlar vardı. Eğer o günlerde de bugün olduğu gibi tek tük ağaç bulunmuş olsaydı, İsa Mesih'in düşmanları onu ve öğrencilerini Getsemani bahçesinde bulup yakalamak için hiçbir engelle karşılaşmazlardı. Ağaçların arasından geçerek tam İsa Mesih'in bulunduğu yeri bulabilmeleri için askerlerin Yahuda'nın rehberliğine ihtiyaçları olmazdı. Evet, Yeşu'nun kendi halkına verdiği yanıt soylu bir yanıttı. Yeşu 17. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Yeşu, Yusuf oğullarına Efraim ve Manevşe oymaklarına şöyle dedi. Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız. Dağlık bölgede sizin olacak. Orası ormanlıktır ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür. Demirden savaş arabalarına sahiptirler ama yine de onları sürersiniz. Yeşu şöyle diyordu. Eğer elinizdekileri beğenmiyorsanız dağlara çıkın. Oradaki nimetlere sahip olun. Ama ülkede devlerin var olduğunu sakın unutmayın. Dişinizi tırnağınıza takarak çalışmanız gerekecek. Yani savaşmanız gerekecek. Bu uğurda bir bedel ödeyeceksiniz. Ne zaman şikayet etmeyi bırakırsak o zaman daha çok toprağımız olacak. Ünlü İncil vaizlerinden birisi bir gün başka bir eyalette bulunan küçük bir kasabayı ziyaret eder. Ve pazar günü olunca evlerinde konuk olduğu kişilerle beraber kiliseye gider. Katıldığı kilisede duydukları karşısında şaşkına uğrar. Çünkü o kilisenin genç vaizi kendisinin yıllar önce hazırlamış ve kitap olarak bastırmış olduğu vaazlarından bir tanesini kelimesi kelimesine cemaate okumaktadır. Genç vaiz kürsüden indikten sonra kapıda ziyaretçilerle tokalaşırken ünlü ziyaretçi vaiz genç vaize sorar. Delikanlı, bu sabahki vaazını dinlemekten büyük bir bereket ve keyif aldım. Bu konuşmayı kaç saatte hazırladın? Genç vaiz yanıt olarak yaklaşık 3 saatte hazırladım der. Çok ilginç der ünlü ziyaretçi vaiz. Oysa benim bu konuşmayı hazırlamam tam 8 saatimi almıştı. Sevgili dostum, ruhsal bereketleri ve kazanımları elde edebilmek için çalışmak, uğraşmak, emek harcamak gerekir. Yıllar önce öğrencilerimden bir tanesi imanlı bir toplulukta vaiz olarak aktif bir işe girmişti. 3 yıl orada ruhsal hizmette bulunduktan sonra bir gün beni görmeye geldi. Bana sıkıntılı ve huzursuz olduğunu söyledi. Çünkü topluluğuna anlata anlata bütün bildiklerini bitirmişti. Ona kutsal kitap çalışmasına ne kadar zaman ayırdığını ve bir vaazı ne kadar zamanda hazırladığını sordum. Yanıt olarak pek öyle düzenli kutsal kitap çalışmadığını, vaazlarında yarım saat ile bir saat arasında hazırladığını söyledi. İşte sorun tam orada yatmaktaydı. Ben pazar günleri kilisede vereceğim bir vaaz için önceden en az 8 saat hazırlık yaparım. Bu bazen 15-20 saatimi dahi alabilir. Ruhsal bereketleri elde edebilmek için sıkı çalışmak gerekmektedir. Unutmayalım ki düşmanımız var. Ülkede devler var. Şeytan ayağınıza çelme takıp sizi yere düşürebilmek için her türlü hileye başvurmaktadır. Bu nedenle kesinlikle ayık ve uyanık olmanız gerekmektedir. Yeşu 18. bölüm 1. ayette ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada buluşma çadırını kurdular. İsrail oğulları Efraim bölgesinde bulunan Şilo kentinde toplanma çadırı kurmuştu. Ne var ki kurulan bu çadır kalıcı ve sürekli bir çadır olmayacaktı. Çünkü bu yer ülkenin merkezinde değildi. Henüz gelecekte bir gün Tanrı Davut peygamber aracılığıyla bir yer belirleyecek ve bu yere Yeruşalim adı verilecekti. Ancak bu yer belirlenip kuruluncaya dek İsrailoğulları Tanrı'ya Şilo'da tapınacaklardı. Bütün hakimler süresince de toplanma çadırı Şilo'da bulunmaya devam etmiştir. Geri kalan toprakların paylaşımına geldiğimizde Yeşu burada bir görev belirliyordu. Yeşu 18. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ne var ki mülkten henüz paylarını almamış 7 İsrail oymağı vardı. Yeşu İsraillere bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız? Atalarınızın tanrısı Rabbin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz dedi. İsrail ulusunun oymaklarından 7 tanesi tabiri caizse elleri cebinde boşta dolaşıyor ve Yeşu'ya soruyorlardı. Peki ya bu topraklar? Bu toprakları bize verecek misin? Yeşu'nun onlara yanıtı şöyle oldu. Her birinize belirli yerler verildi. Gidin size verildiğini söylediğimiz topraklara yerleşin. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Tanrı bazen bizimle de bu şekilde uğraşır. O bütün ruhsal bereketleri bizim için hazırlamıştır. Ama bu bereketlere sahip olmak söz konusu olunca her nedense tembelliğimizden bu bereketlerden yararlanamayız. Oysa Tanrı bize karşı her zaman iyi olmuştur. Onun lütfu, sevgisi, iyiliği ve bereketleri için ona ne kadar şükretsek azdır. O öylesine tatlıdır ki, o halde bizler neden ona yaklaşıp bu bereketlerden kendimize düşeni almayalım? Yeşun'un bu sözlerinden sonra bu oymaklar harekete geçerler ve daha önceden kendileri için belirlenen toprakları ele geçirerek buralara yerleşirler. Benyamin oymağı kendisine pay olarak Yahudiye toprakları ile Efraim ve Dan oymaklarına verilen topraklar arasında kalan bölgeyi miras alıyordu. Yeşu 19. bölüm 9. ayette, Şimon oğullarına verilen pay Yahuda oğullarının payından alınmıştı. Çünkü Yahuda oğullarının payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimon oğullarının payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu. 15. bölümde gördüğümüz gibi Yahuda oymağına ayrıcalıklı davranılarak toprakların en gözdesi verilmişti. Çünkü Yahuda oymağı kral soyundan soylu bir oymaktı. Ülke ve ulusun hem dinsel hem de siyasi başkenti bu oymağın bulunduğu topraklarda kurulacaktı. Bu başkentin Yeruşalim olduğunu ve bunun Kral Davut tarafından belirlendiğini zamanı geldiğinde göreceğiz. Yahuda oymağına verilen topraklar yüz ölçüm olarak oldukça büyük olduğundan bu toprakların güney bölgesi Şimon oğullarına veriliyordu. Zebulun, İssakar, Aşer, Neftali ve Dan oymaklarına düşen paylara gelince şunları görürüz. Zebulun oymağına verilen topraklar Celile bölgesinin düzlükleriydi. İssakar oymağının aldığı topraklar ise Tabor dağının batısında kalan Celile denizinin güneyine doğru uzanan topraklardı. Kuzeydeki Karmel dağı ile Sur ve Sayda şehirleri de bu topraklar üzerinde yer alıyordu. Neftali oymağı Celile denizinin kuzeye uzanan batı yakasına yerleşmişti. Dan oymağına düşen topraklar ise batıda Akdeniz sahili ile Benyamin oymağına verilen topraklar arasında kalan topraklardı. Daha sonra Dan oymağından bazıları kuzeye göç edecek ve Neftali topraklarının kuzeyinde kalan topraklara yerleşecekti. Bu bölüm Tanrı'nın İsrail ulusu ve oymaklarının yerleştiği topraklarla ilgili ne denli ayrıntılı bilgiler verdiğini gösterir. Üzerine yerleşilen topraklar ve bu toprakların üzerinde yaşayan ulus bir arada ele alınıyordu. Tanrı onları sadece vaat edilen toprakları vermekle kalmamış ama aynı zamanda İsrail oymaklarının her birine ülke topraklarından belirli bir bölgeyi vermişti. Buradan şunu anlıyoruz ki Tanrı her bireyle ve sahip olduğu şeylerle ayrı ayrı ilgilenmektedir. Evet, bu olay aracılığıyla Tanrı bugün yaşayan bizlere ruhsal bir ders öğretmek istemektedir. Yani Tanrı her birimizle teker teker ilgilenmektedir. O bizimle ilgili her şeyi bilir. Özel hayatımızı da A'dan Z'ye olduğu gibi bilir. Bir keresinde oldukça inançsız ve inatçı bir komşum bana şöyle demişti. Herkesten uzakta yalnız başıma yaşayabileceğim çöllere gitmek istiyorum. Aslında gayet normal bir istek, değil mi? Bizler de bazen herkesten uzak yerlere, gürültü ve gerginlikten uzak yerlere gidip kafa dinlemek istiyoruz. Ama ona hoşuna gitmeyeceği bir şey daha söyledim. Evet dedim. İnsanlardan kaçabilirsin ama ya Tanrı'dan kaçabilecek misin? Tanrı'dan kaçamazsın sevgili dostum. Çöle de gitsen, aya da gitsen hiç fark etmez. Sen nereye gidersen git, o yine orada olacaktır. Yeşu'nun aldığı özel paya bakalım şimdi. Yeşu 19. bölüm 45 ila 51. ayetler arasında şöyle yazar. Yehud, Bene, Berak, Gat, Rimmon, Meyarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem'e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan'ın anısına buraya Dan adını verdiler. Boy sayısına göre Dan oğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi. İsrailler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler. Rabbin buyruğu uyarınca ona istediği kenti Efraim'in dağlık bölgesindeki Timnat Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti. Kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da Rabbin önünde buluşma çadırının kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar. Yeşu bir tanrı adamı olduğu İsrailoğullarını Kenanlara karşı başarıyla yönlendirip zafer kazandığı için İsrailoğullarının ona ülke topraklarında istediği yere yerleşebileceğini söylediklerini düşünebilirsiniz. Ama işin aslı böyle değildir. İsrailoğulları yerleşmesi için Yeşu'ya herhangi bir toprak önerisinde bulunmamışlardır. Tercihi Yeşu'nun kendisi yapmıştır ve Şilo'nun yaklaşık 15 kilometre uzağındaki çıplak tepelere sahip herhangi bir kimsenin en son isteyebileceği bir yer olan Timnat-Sera'yı seçmiştir. Bu olay bana İbrahim ile Lut'un Mısır diyarına döndüklerinde yaşadıkları olayı anımsatır. İbrahim Lut'a sen istediğin yeri seç, ben de geriye kalanları alırım demişti. Bunun sonucunda da Lut ülkenin en gözde en bereketli topraklarını seçmiş, İbrahim'e de çorak, verimsiz topraklar kalmıştı. Bu olay bu kişilerin karakterini açıklar. Yeşu çölü andıran toprakları seçmişti. Bu seçim Yeşu'nun karakterini yeterince açıklıyordur sanırım. Bu olay aynı zamanda İsrailoğulları ile ilgili olarak da bir şey açıklar. İsrailoğulları bu Tanrı adamının verimsiz çorak toprakları seçmesinden çok memnun kalmış görünüyorlardı. Baksanıza, hiç itirazda dahi bulunmadılar. Yalandan da olsa ona ülkenin daha verimli, daha gözde topraklarından birini alması için ısrarda bulunmadılar. Yeşu 20. bölüme geldiğimizde temel konunun sığınma şehirleri olduğunu görürüz. Sığınma şehirleri içinde bizim için çok değerli dersler taşıyan canlı bir görüntü sergilemektedir. Tanrı İsrailoğullarına sığınmak için belirli şehirler belirlemeleri konusunda emirler vermişti. Tarih içerisinde birçok halk ve hatta ilkel toplumlar bile bu aynı geleneği sürdürmüş, sonunda bu uygulama tüm dünyada yaygın bir hale gelmiştir. Sığınma şehirleri kazayla başka birisini öldürmüş birisinin kaçarak canını koruyabileceği şehirlerdi. Hawaii adalarında Big Island'ın Kona sahilinde sığınma şehri diye bilinen bir yer vardır. Daha Hristiyanlık bu adalara gelmeden önce adalardaki kabileler birbirlerini kesip biçtikleri ve hatta insan kurban ettikleri günlerde bu sığınma şehirlerini kullanmışlar. Bugün ise binlerce turist tarafından ziyaret edilen bir merkez durumundadır bu sığınma şehri. Tanrı'nın sığınma şehirleriyle ilgili olarak vermiş olduğu ilk emre Kutsal Kitap'ta Mısır'dan çıkış 21. bölüm 12 ve 13. ayetlerde rastlarız. Şöyle der bu ayetler: kim birini vurup öldürürse kendisi de kesinlikle öldürülecektir. Ama olayda kasıt yoksa, ona ben izin vermişsem size adamın kaçacağı yeri bildireceğim. Sığınma şehirleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve talimatlar Sayılar kitabının 35. bölümünün tamamında bulunur. Sığınak kentler olarak bazı kentler seçin, öyle ki istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin diye yazıyor Sayılar 35. bölüm 11. ayette. Artık İsrailoğulları vaat edilen topraklarda bulunduğu ve her oymak kendi payına düşen topraklara yerleştiğinden Rab Yeşu'ya ülke şehirlerinden bazılarının sığınma şehri olarak belirlenmesini söyler. Yeşu 20. bölüm 1 ve 3. ayetler arasında, bundan sonra Rab Yeşu'ya Musa aracılığıyla size buyurduğum gibi İsraillere kendileri için sığınak olacak kentler seçmelerini söyle dedi. Öyle ki istemeyerek kazayla birini öldüren oraya kaçsın. Sizin de öc alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Eğer bir adam başka bir adamı öldürmüş olsaydı, o zaman şu iki nedenden biri kabul edilirdi. Adam ötekini ya kazayla, yani istemeyerek öldürmüştür, ya da kasten, bilerek, tasarlayarak, taammüden adam öldürmüştür. İsrail'de bir katil taşlanarak öldürülürdü. Eğer bugün toplumumuzda adam öldüren bir kişi ölüm cezasıyla cezalandırılsaydı, suçlu hiç vakit kaybetmeden infaz edilseydi, bence bu uygulama toplumdaki daha birçok cinayetin önüne geçerdi. Güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin haince öldürülmelerini, taksi şoförlerinin kaçırılarak katledilmeleri ve daha birçok benzer cinayeti her televizyon programında seyretmeye devam etmezdik. Tanrı insan yüreğini çok iyi biliyor. Ölüm cezası Tanrı'nın koyduğu bir yasaydı. Öte yandan bir adam başka birini önceden tasarlamadan kazayla öldürmüşse, o zaman o kişinin ölümüne sebep olan bu kişinin canının korunmasına çalışılmalıydı. Kutsal kitapta ormana ağaç kesmeye giden iki kişinin öyküsü anlatılır. Ağaç keserlerken birinin baltasının demiri sopasından fırlayarak diğer adama çarpar ve onun ölümüne neden olur. Şimdi ölen adamın kardeşi, sen ağabeyimi bilerek öldürdün, ben de seni öldüreceğim deseydi. O zaman o adam için eğer bir sığınma şehri yoksa fazla bir şans olmayacaktı. İşte sığınma kentlerinin önemini burada görmekteyiz. Bu yolla kazayla adam öldüren bir kimseye kaçıp sığınabilmesi için sığınma şehirleri sağlanmış oluyordu. Yeşu 20. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında şöyle yazar: bu kentlerden birine kaçan kişi kentin kapısına gidip durumunu kent ileri gelenlerine anlatsın. Onlar da onu kente yanlarına kabul edip kendileriyle birlikte oturacağı bir yer versinler. Öc almak isteyen kişi adam öldürenin peşine düşerse, kent ileri gelenleri onu teslim etmesinler. Çünkü adam öldüren öldürdüğü kişiye önceden kin beslemiyordu, onu istemeyerek öldürdü. Bu kişi topluluğun önüne çıkıp yargılanıncaya ve o dönemde görevli başkâhin ölünceye dek o kentte kalmalıdır. Ondan sonra kaçıp geldiği kente, kendi evine dönebilir diye yazıyor. Sığınma şehirleri kavramında bugün yaşayan bizler için çok önemli ruhsal dersler vardır. İsa Mesih de öldürüldü. Kutsal kitap sadece İsa Mesih'in öldürüldüğünü söylemez ama aynı zamanda İsa Mesih'in bizim sığınacak yerimiz olduğunu da söyler. İbraniler mektubunun yazarı İsa Mesih'in bizim sığınağımız oluşu bağlamında şöyle der. Böylece değişmezliği kesinlikle bilinen iki kanıta Tanrı'nın yalan söylemeyeceği belgeleniyor. Kendisine sığınmış bizlerin burada sağlam avuntu bularak önümüzdeki umuda sarılmamız amaçlanıyor. Burada elbette günahlı olduklarının bilincinde oldukları halde kendilerini İsa Mesih aracılığıyla hazırlanan kurtuluşa bırakan inanlı kimselerden söz edilmektedir. Evet, ona sığınan bütün insanlar kutsal Tanrı'nın adil yargısından ve vereceği cezadan sonsuza dek kurtulmuş olacaklardır. Peki İsa Mesih'i öldürmekle suçlanan kimdir? Bütün dünya onu öldürmekle suçlanmaktadır. Hem Yahudiler hem de Yahudi olmayan diğer tüm uluslar İsa Mesih'in ölümünü hazırlayan gelişmelere katılmakla Tanrı önünde suçlu durumdadırlar. Ama İsa Mesih'in canını bütün insanlar uğruna kurtarmalık yani kefaret olarak ölüme vermeye gelmiştir. Ve onun çarmıh üzerinde bizim uğrumuza ölüme gitmiş olması ona iman eden bütün insanlar için bir anlamda sığınacak bir şehir ortaya çıkarmıştır. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinden Yahudilerin suçlu tutulmaya çalışılması bütünüyle yanlış bir yaklaşımdır. Unutulmamalıdır ki İsa Mesih Yahudilerin değil ama Romalıların çarmıhında can vermiştir. Aslında suçu herhangi bir gruba yüklemeye çalışmak da yararsızdır. Çünkü İsa Mesih'in ölümünden herhangi bir ırk ne kadar sorumluysa diğer bütün ırklar da aynı derecede sorumludurlar. Yani hepimiz suçlu ve günahlıyız. Elçi Petrus, Yahudi kardeşlerine yaptığı ikinci konuşmasında şöyle diyordu. Elçilerin İşleri 3. bölüm 17 ile 19. ayetler arasında. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Elçi Pavlus da Yahudiler kadar diğer ulusların da aynı ölçüde suçlu olduklarını 1. Korintliler 2. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında şöyle ifade eder. Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz. Ama bu bilgelik ne şimdiki çağın ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Bu ayetlere göre Tanrı tüm insanlık soyunu İsa Mesih'in ölümünden aynı ölçüde sorumlu ve suçlu olarak görmektedir. Bunu bireysel baza indirgeyecek olursak suçlu sensin. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla sizlere ve bana gidebileceğimiz bir yer, sığınabileceğimiz bir şehir sağlanmıştır. Sevgili dostum, kurtuluş için İsa Mesih'e sığındın mı? Orada senin için eşsiz bir kurtuluş, güvenlik ve huzur var.